Ayrım 28. 11. Sami'nin hastane günleri pek fazla sürmemişti aslında. Noel'den bir gün önce onu çıkardılar. Hastanede kaldığı sürenin çoğunu yaşlı adamı gözleyerek geçirmişti. Artık pek sokulmuyordu ona. Ama bir gün yaşlı adam bir kez daha Sami'nin odasına girdi. Yüzüne baktı, onu uzun uzun süzdü ve sonra avazı çıktığı kadar "Orospu çocuğu!" diye bağırdı. Sami şaşırdı bu söz üzerine. İsveçli hastalar paniğe kapıldılar. "Orospu çocuğu!" diye bir kere daha tekrarladı adam. Ama bu kez daha anlaşılmaz olmuştu kelimeler. O sırada başı dönmüş olmalı ki duvara tutundu ve bir kez daha konuştu. Ama bu kez ne dediği anlaşılmadı artık. "Oo!" gibi sesler çıkarıyordu. Sami o zaman Gunilla'nın söylediklerini hatırladı. Ur büyüdükçe davranış bozuklukları başlıyor, hasta küfrediyor ve konuşma kusurları artıyordu. Artık sol bacağını sürüye sürüye gidiyordu. Belli ki ölüm iyice yakındı. Sami o anda adamla konuşma isteğine kapıldı ve kolundan tutup yavaşça odasına götürdü. Yatağına yatırdı ve Gunilla'nın yerine bakan nöbetçi hemşireyi çağırdı. Adamın bir kriz geçirdiğini anlattı ona. Gunilla adamı kortizonların yatıştırdığını ve iki kortizon arasında bu krizlerin gelebileceğini söylemişti. Nöbetçi hemşire zaten talimata da uygun olarak adama bir kortizon yaptı. Rahatlayan yaşlı adam Sami'ye minnet dolu gözlerle bakıyordu. "Çok teşekkür ederim," dedi. Sami adama iyice sokuldu, bir sandalye alıp yatağın yanına oturdu. Adamın üstüne doğru eğildi. Başucu lambası yüzüne vuruyordu şimdi. "Bana iyice bakın," dedi. "Beni tanıyor musunuz?" Adam gözlerini hayretle açtı. Sami'nin yüzünü süzdü. Kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Epey bir gayret gösterdi ve sonunda gözleri yavaş yavaş aydınlandı. "Evet, sizi tanıyorum," hırıltılı bir sesle konuşuyordu. Sami bu söz üzerine iyice gerildi. Bir an gözlerini yumdu. Belki de o beklediği yüzleşme anı gelmişti. Bütün hesaplar ortaya dökülecekti. "Beni nerede gördünüz?" diye sordu adama. Yaşlı adam garip bir ifadeyle süzdü Sami'yi ve "Orada," diye fısıldadı. "Orada." "Hatırlıyor," diye düşündü Sami. "Beni hatırladı ama şimdiye kadar belli etmedi." Bir yandan da yaşlı adamın yüzündeki ifadeye şaşırıyordu. Hiç çekinmiyordu adam o günleri anmaktan. Utanmıyor, üzülmüyor, sinirlenmiyordu. Sadece esrarengiz bir anlatıma bürünüyordu. Sami ile bir sırrı paylaşır gibiydi. Adamın "Ben aslında size kötü davranmak istemedim," dediğini duydu. "Affedersiniz, çok affedersiniz." Sami tam "Nasıl affederim?" diye cevap verecekti ki yaşlı adamın biraz önceki küfürlerden söz ettiğini anladı. "Niyetim küfretmek değildi ama bana neler oluyor anlayamıyorum. Bir anda başka bir kişi oluyorum sanki. Korkunç bir hadise." Adam kendisini tanımamıştı. Hiç hatırlamamıştı. Orası dediği yer hastane odasıydı. Bunun üzerine adama sorular sormaya başladı. Bakanlığı sırasında yaptıklarını hatırlıyor muydu? Yaşlı adam bunun üstüne "Hatırlıyorum tabii," dedi. Ve arkasından atlı kovalar gibi konuşmaya başladı. "Beni kullandılar," diyordu. "Devletin her türlü gizli işinde kullandılar, öne sürdüler. Hedef haline getirildim. Sonra da kirli bir eldiven gibi tutup sokağa fırlatıverdiler. Reva mı bu beyefendi, reva mı?" "Ne gibi işler?" diye sordu Sami. "Vatanın birliğine, bütünlüğüne tehdit oluşturan konular. Tabii her şey kanun dairesinde çözülemiyor. Teröriste karşı aynı metotlarla muamele etmek lazım. Sana kurşun atana tutup çiçek veremezsin ki. Bir sürü gizli iş. Her devletin böyle uygulamaları vardır aslında. Ama ben tek başıma yapmadım ki bunları. Hepsinden her makamın haberi vardı. Yine de işleri bitince beni politikacılara yem yaptılar. O genel başkan olacak basiretsiz herifin ihtiraslarına kurban gittik." Adam konuştukça konuştu, anlattı. Sami de ilgiyle dinledi. Ama dişe dokunur bir şey çıkaramadı bu konuşmalardan. Belki gizli bir şey öğrenir, belki adamın ölüm döşeğindeki itiraflarını duyar diye umutlanmıştı. Ama nafileydi. Adam bilinmeyen hiçbir şey söylemiyor, durmadan kendisini satan politikacılardan yakınıyordu. Akşam sessizliği çökmüş hastanede fısıl fısıl konuşuyorlardı. Birazdan uyku saati gelecekti.